Ayrım 23, sayfa 269. Mecliste kırıcı sert tartışmalar 4 ve 5 Mart günleri de sürdü. Saltanatın kalkması bile bu kadar uzun görüşmelere ve bu hırçınlığa yol açmamıştı. 3 yıl süren milli mücadeleye uygun, yakışır bir barış anlaşması yapılması herkesin istediği bir sonuçtu. Muhalefetin titizlenmesi bu yüzden başlangıçta doğal karşılanmıştı. Ama eleştirilerin kaba, saldırgan üslubu herkesi gerdi. Dipnot, en önemli konu Musul'du. Musul konusunda herkes duyarlıydı. Genel eleştirilerin haklı olanları da vardı, haksız, abartılı, ön yargılı olanları da. Havayı geren eleştirilerden çok, muhalefetin kaba, hoyrat üslubu ve durmadan konuşma isteğiyle usulü zorlamalarıydı. Süreyya Yiğit koridorda Hüsrev Geride'yi gördü, koluna girdi, içini döktü. Bizim muhalifler Lozan'da Lord Curzon'un İsmet Paşa'yı "Oo, hoş geldin paşa, kutlarız, hepimizi yendiniz, aferin, bravo, şimdi emret, nasıl bir barış istiyorsanız öyle bir barış yapalım" diye karşılayacağını mı sanıyorlardı acaba? İsmet Paşa da müttefiklere elleri arkasında salonda dolaşa dolaşa barış şartlarını mı dikte edecekti? Böyle bir şey hayal ettiler herhalde. Yüzyılların hesabı görülüyor orada yahu. Belli ki görüşmeler çok çetin geçmiş. Tartışılmış, çekişilmiş, boğuşulmuş, ödün verilmiş, ödün alınmış. Bir ileri gidilmiş, bir geri gidilmiş. Anlaşma başka nasıl yapılabilir? Her anlaşmazlıkta konferansı yarıda kesip savaş mı açılacaktı? Sonra barışıp tekrar görüşmelere devam mı edilecekti? Büyük devletler hak vermeye alışık değiller. Söküp almak gerek. İnsanlığın gücün desteklemediği hakkı teslim edecek kadar doymadığı ve olgunlaşmadığı anlaşılıyor. Ah, güçlü olmak zorundayız Hüsrev Bey. Devletçe, milletçe, iktisatça, kültürce, kafaca, ahlakça güçlü. Yoksa bu silindir şapkalı barbarlar insanın geleceğini çalarlar. Haklısın. Gerginlik 6 Mart günü de sürdü. Manisa milletvekili Reşat Kayalı bir önerge hazırlamıştı. Müttefiklerin verdiği tasarının reddedilmesini, hükümete barış girişiminde bulunması için yetki verilmesini öneriyordu. Önergeyi 128 milletvekili imzaladı. Dipnot, Bilal N. Şimşir, Lozan Telgrafları 2. cilt sayfa 41. 43. Dipnot. Bu önerge hükümeti devirmek ve barış kurulunun görevine son vermek isteyen muhalefeti büsbütün sertleştirdi. Yenilecekleri belli olmuştu. Hazırladıkları karşı önergeye ancak 60 milletvekili katılmıştı. Tartışmalar, suçlamalar, itiş kakışlar, hakaretleşmeler, bağırtılar sürdü. Hava gerildikçe gerildi. Muhalefeti özellikle Hüseyin Avni Ulaş, Ali Şükrü Bey, Ziya Hurşit Bey, Selahattin Köseoğlu, Sırrı Bellioğlu, Hakkı Hami Ulukan, Durak Sakarya sürüklüyordu. Reşat Bey ve arkadaşlarının önergesini oylatmamak için çok çabaladılar. Başkan önergeyi zorlukla oylamaya sunabildi. Muhaliflerin bir bölümü çoğunluk kalmasın diye dışarı kaçtı ama meclis çoğunluğu korudu. Başkan sonucu açıkladı. 190 katılma, 170 evet, 20 hayır. Rauf Bey bu oylamayı güven oylaması sayacaklarını söylemişti. Böylece hükümet meclis çoğunluğunun güvenini de almış oldu. Başbakan Rauf Bey kısa bir konuşma ile meclise teşekkür etti. Hükümet bir bildiri yayımlayarak durumu iç ve dış kamuoyuna duyurdu. Dipnot, Gizli Celse Zabıtları 4. cilt sayfa 2, 191. Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar 1. cilt sayfa 259-295. Cebesoy tartışmalarla ilgili bazı ayrıntılar veriyor. Muhalefete mensup 60 milletvekilinin oya katılmadıklarını, birinci gruba mensup 14 milletvekilinin de hayır dediğini, altısının çekimser kaldığını açıklıyor. Bu ayrıntılar zabıtta yok. 60 muhalifin oya katılmamasını eleştiriyor. Meclis görüşmeleri Başbakan Rauf Bey ile İsmet Paşa arasında büyük bir dayanışma, anlayış, düşünce birliği olduğunu gösteriyor. Anlaşmazlığı ikinci dönemin sonuna doğru belirecektir. Bildirinin özeti, müttefiklerin tasarısını olduğu gibi kabul etmemize imkan yok. Hayati sorunumuz olan Musul'un kısa bir süre içinde halli gereklidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi mali, iktisadi, idari sorunlarda hayat ve bağımsızlık haklarımızın sağlanması şartıyla barış girişimlerine devam için Bakanlar Kurulu'na yetki vermiştir. Doğu Ekspresi Sirkeci garına gürültüyle girdi. Ortalığı buhara boğdu. Sivil polisler trenden inen yüzlerce yolcu arasında kalpaklı kürk mantolu Fikriye'yi kolayca ayırt ettiler. Doktor Adnan Bey iyi tarif etmişti. Nazikçe Doktor Adnan Bey'in kendisiyle görüşmek istediğini bildirdiler. Fikriye itiraz etmedi, polislerden biri bavulunu aldı. Doktor Adnan Bey eski Kızılay binasında temsilciliğe ayrılan kattaki odasında Fikriye'yi bekliyordu. Fikriye doktoru görünce ağlamaya başladı. Doktor Adnan Bey biraz Ankara, biraz Çankaya, hatta biraz Paşa demekti. Ağlayınca oldukça rahatladı. İki gündür gözünü kırpmamıştı. Doktor Adnan Bey Mustafa Kemal Paşa ve evliliği hakkında bilgi verdi. Siz dedi, paşayı hepimizden daha çok seversiniz. Durumu anlayacağınıza güveniyoruz. Ankara'ya gitmeniz doğru olmaz. Paşa da doğru bulmuyor. Sanatoryuma dönmeyi düşünmez misiniz? Fikriye nefretle başını salladı. Peki burada kalabileceğiniz bir yer var mı? Evet, İstanbul'da eski bir arkadaşım var. İzin verirseniz onda kalmak istiyorum. Nasıl isterseniz. Polislerden biri Fikriye'yi arkadaşı Handan Hanım'ın gören evine kadar eşlik etti. Fikriye Handan Hanım'ın ailesiyle birlikte Gelibolu'ya gidecek, eve ve içine kapanacaktı. Dipnot Şemsibelli Fikriye sayfa 94-97. Mustafa Kemal Paşa'da Bakanlar Kurulu'da karşı tasarının bir an önce müttefiklere verilmesinin yararlı ve gerekli olduğu kanısındaydılar. Ara açıldıkça ümit verici ortam kararabilirdi. Mecliste görüşmeler sırasında yapılan bazı eleştiri ve uyarılar da dikkate alınarak tasarıya son biçimi verildi. Hızla Fransızcaya çevirtildi. Türk tasarısı 100 sayfa tutmuştu. 15 sayfalık bir nota ile olayların gelişimi, konferansın yarıda kalmasının nedenleri Türk hükümeti gözüyle anlatılıyor ve tasarı hakkında bilgi veriliyordu. Tasarı ve nota üçer kopya olarak Doktor Adnan Bey'e yollandı. Doktor Adnan adı var, Ankara hükümeti adına notayı ve Türk karşı tasarısını 8 Mart günü İngiliz, Fransız ve İtalyan yüksek komiserlerine teslim etti. O gün Eğitim Bakanı İsmail Safa Bey ileride eğitim andı, yani marif misakı diye anılacak olan genelgeyi yayımladı. Genelgenin birinci bölümünde Eğitim Bakanlığı'nın görevi yeniden tanımlanıyor, ikinci bölümde ise Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmalarından eğitimle ilgili bölümler aktarılarak eğitimde güdülecek amaçlar belirtiliyordu. Genelde Türk eğitim tarihinde yeni bir aşamayı, anlayışı müjdelemekteydi. Akılcı, millici, uygar, insancıl ve hayata dönük eğitim dönemine giriliyordu. Türkiye büyük uyanışın eşiğindeydi. Dipnot, Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Cilt 1. Kitap sayfa 66-68. İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı sayfa 228 ve devamı. Bu genelge laik eğitime hazırlık niteliğindedir. Daha sonra da Ankara'da Bilim Kurulu, yani Heyet-i İlmiye toplantıya çağrılacaktır. 15 Temmuz 1923. Eğitim devrimi böyle başlar. Millet çok kısa bir tanımla bir vatanda bir arada yaşayan insan topluluğu demektir. Türlü millet tanımlarının özü budur. Bu topluluğun vatanseverlik anlayışı çevresinde toplanıp çağdaş bir millet olabilmesi için milli bir eğitim siyaseti güdülmesi zorunludur. Milli bu anlama gelir. Şimdilerde milliyetçiliği, milliliği, ırkçılık, şövenlik gibi anlatmaya, yansıtmaya, tanıtmaya çalışanlar var. Yeni Türkiye milliyetçiliğinin böyle bir niteliği, dar bakışı, hasta yanı yoktur. Olsa Türkiye'yi yalnız Türkler yönetirdi. Bir küçük not, Atatürk'ün 3 tane yaveri vardı. Biri Türktü, Salih Bozok. Biri Apaz'dı, Muzaffer Kılıç. Biri Kürttü, Mahmut Soydan. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım, bazı milletvekili, görevliler 13 Mayıs'ta trenle Ankara'dan ayrıldılar. Türkiye'nin sorunlarını konuşa konuşa çıplak bozkır içinden geçerek yol alacaklardı. Sorunların çoğunu Latife Hanım ilk kez duyuyordu. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa eşinin onayını alarak Çankaya Köşkü'nün genişletilmesine karar verdi. Mimar Vedat Bey ile görüştü. Yaptığı planı beğendiler. Bu çabuk yapılacak ama evi genişletip güzelleştirecek bir plandı. Haziran'da hazırlıklara başlandı. Mustafa Kemal Paşa ve eşi inşaat sırasında bahçede kurulan bir çadırda, bir bağ evinde, zaman zaman da direksiyon binasında kalacaklardır. her duyduğu gerçek sarsılmasına yol açıyordu. Bütün Türkiye'de hiçbir köyde 5 sınıflı bir devlet okulu, hiçbir ilçede hastane, İstanbul dışındaki hiçbir ilde kız lisesi yoktu. Bebek ölüm oranı %60'dan fazlaydı. Eğitim uzmanları bugünkü hızla ancak 150 yılda köylere okul gidebileceğini hesaplamışlardı. Bin yıllık usullerle tarım yapılıyor, köylü kendi ihtiyacı kadar ürün yetiştiriyordu. Fazla ürünü olanlar pazara götüremiyorlardı. Çünkü ne yol vardı ne de taşıt. Büyük modern çiftlikler yabancılarındı, köylünün pek azı çiftçiydi. Büyük bölümü topraksızdı, ortakçıydı, ırgattı, yanaşmaydı. Ağır sanayi sıfır, orta sanayi çok zayıftı. Bütün Türkiye'de 300 kadar küçük sanayi kuruluşu vardı. Bunun da yalnız %15'i Türklerindi, gerisi yabancıların. Türkiye'de milli sermaye yoktu. Dipnot, bu sanayi kuruluşlarının alanları şöyle. Gıda, toprak, deri, dokuma, ağaç, kırtasiye, kimya, işçi sayısı yaklaşık 15 bin kişi. Modern Türkiye adlı kitabında E.G. Mears diyor ki, yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı İmparatorluğundan daha geniş olduğu bağımsız bir devlet herhalde yoktur. Bu miras sadece ekonomik girişimleri ilgilendirmekle kalmaz. Türkiye'nin politik ve toplumsal hayatının tümüne etkilerini yayar. Siyasi denetim sağlamanın en güvenceli ve en basit yöntemlerinden biri sermaye kaynakları üzerinde egemenlik sağlamaktır. Eski Osmanlı İmparatorluğu şaşılacak derecede dış mali çıkarlara ipotek edilmiş durumdaydı. Aktaran Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, sayfa 19, Eylül 2007 basımı. Mustafa Kemal Paşa sık sık soruyordu, ne yapmalıyız? İktisadımızı millileştirmeyi nasıl başaracağız? Üretimi nasıl arttıracağız? Nasıl sanayileşeceğiz? Çağa nasıl yetişeceğiz? Ne düşünüyorsunuz? Herkesi düşünmeye, yani yurttaş olmaya çağırıyordu. Konya istasyonunda yarım saat kalıp Adana'ya hareket ettiler. Adana'daki karşılaşmayı gazeteciler şöyle anlatacaktı. Adana, Adana olalı böyle bir kalabalığı bir arada görmemişti. Gazi Adana'da top sesleri, kurbanlar, dualar, halılar, taklar, göğü yırtan haykırışlar ve coşkun alkışlarla karşılandı. Çoğu Çukurova mücadelesine katılmış olan esnaf dükkanlarını kapatmıştı. Mustafa Kemal Paşa gidene kadar da açmayacaklardı. Çukurova halkı zaferin, bağımsızlığın, ana vatanın bir parçası olmanın zevkini, şerefini, mutluluğunu yaşıyor, keyfini çıkarıyordu. Adanalı duruşu nedir düşmana göstermiş, kendini beğenmiş Fransız ordusunu pes ettirmişlerdi. İki kız öğrenci ağlaşarak ellerinde çiçek demetleriyle yaklaştılar. Bir demeti paşaya, bir demeti de Latife Hanım'a verdiler. Birinin göğsünde İskenderun, ötekinin göğsünde Antakya yazıyordu. Kızlardan biri hıçkırarak, "Büyük Gazi" diye yalvardı, "bizi de kurtar, bizi de özgürlüğe, ana vatana kavuştur." Paşanın dudakları titredi, çok kesin konuştu. 40 yüzyıllık Türk yurdu yabancı elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız. Eşiyle birlikte valiliği, belediyeyi, Türk ocağını ziyaret etti. Türk ocağında dedi ki, "İtiraf etmeliyiz ki memleketimiz baştan nihayete kadar sonsuz hazinelerle dolu olduğu halde biz o hazinelerin üstünde aç insanlar gibiyiz. Bütün bu hazineleri açmak ve bunları işlemek, bütün zenginlik ve mutluluk kaynaklarını bulmak bizlere, millete düşen görevlerdir." İleri gelenler kadın erkek ayrı toplantılar yapmak istiyorlardı. Ama Mustafa Kemal Paşa bu önerileri, tavsiyeleri kesinlikle reddetti. Bu tutumu her yerde sürdürecekti. Akşam belediyenin verdiği ziyafete yine eşiyle katıldı. Dipnot: bugün gazetelerde Adana müftüsünün bir açıklaması yayımlandı. Müftü Mustafa Kemal Paşa'nın eşiyle birlikte geziye çıkmasının İslam dinine aykırı olmadığını, eşinin bu giyimle görünmesinin şeriata uygun bulunduğunu bildiriyordu. M. Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, sayfa 17. Homurdanan bağnazlar vardı. Bunlar çevrelerini etkileyerek sayılarını çoğaltacaklardır. Not: 1923 yılı başlarında İstanbul'da gizli bildiriler dağıtıldığı anlaşılmıştı. Bildirilerin Atina'da basıldığı, Hidiviye Kumpanyası vapurları ile İstanbul'a getirtildiği, İngiliz istihbarat örgütüne bağlı Rum ve Ermeni ajanlar aracılığıyla dağıtıldığı saptandı. Bildirilerin altındaki imza Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi'ydi. Uzunca bir çalışmadan sonra şu bilgiler elde edildi. Söz konusu komite Atina'da kurulmuş, 17 Nisan 1923'te Merkez Midilli'ye taşınmış. Başkan Kuşçubaşı Eşref'tir. Vahidettinciler Türkiye'den kaçan bir takım hainler ile İzmir asıllı Rumlar, Pontus Cemiyeti, Ermeni Taşnak Partisi ve benzerleri tarafından desteklenmektedir. Ele geçen bildirinin başında Mustafa Kemal Paşa ile eşinin ve bazı arkadaşlarının fotoğrafı vardır. Latife Hanım ayak ayak üstüne atmış görünmektedir. Bu oturuşu İslam ve milli muaşeret adabına aykırı bulan anlayış, bu aykırılığın yayılmadan kırılması için halkı isyana teşvik etmektedir. Birkaç bildiri daha basılıp dağıtılmış, sonra bu etkinlik alınan önlemlerle sona erdirilmiştir. Geniş bilgi ve Türk istihbaratının bu konuda hazırladığı rapor için yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 87-88. Sevgili Çerkez gençler, Çerkez Ethem'in hain olarak anılmasından üzülenleriniz var. Milli mücadele sürerken düşmana katılan ve onunla işbirliği yapana başka ne sıfat verilebilir ki? Sizin hem Kafkasya'da büyük kahramanlarınız var, hem milli mücadelede büyük kahramanlıklar göstermiş gerçek kahramanlarınız var. İkisinin adını vereyim. Albay Bekir Sami Bey, Gaziantep kahramanı Özdemir Bey. Bu gibi gerçek halis kahramanlarla övünün. Biz de övünmenize yürekten katılalım. İkinci gün bazı kurumları, fabrikaları, okulları gezdi. Cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Öğle yemeğini öğretmenlerle yedi, akşam yemeğini çiftçilerle. Devletin en büyük adamı ile birlikte sofraya oturmak çiftçileri çok mutlu etmişti. İnanamıyor gibiydiler. Karşısında oturan Süleyman Ağa şöyle dedi. Millete her şeyi biz veririz, büyükleri biz büyütürüz, sonra onlardan birinin yanına girmek istersek bizi dipçikle kovalarlar. Fakat şimdi o devirlerin geçtiğini, bizim hakikaten efendi olduğumuzu anladık. En büyük adamımızla karşı karşıya bir sofrada yemek yiyoruz. Şu ihtiyar hayatımda bundan daha sevinçli bir gün görmedim. Bazı çiftçiler gizlemeye çalışarak gözlerini sildiler. Paşa da dedi ki, "Çiftçi kardeşlerim, benim de hayatımda yaşadığım en ulvi, en samimi gece bu gecedir." Yemekten sonra Adana esnafları geldi, birlikte çay içildi. Bir ara dedi ki, "Artık bilim, kültür, fen ve iktisat gibi alanlarda zaferler kazanmalıyız. Bazı kimseler asri, yani çağdaş, modern olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların maksadı İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir." Sabah bazı kurumları gezdikten sonra beraberindekilerle Mersin'e geldi. Valiliği, belediyeyi, Müdafaa-i Hukuk Derneği'ni ziyaret etti. Mersinliler millet bahçesinde toplanmışlardı. Burada Mersinliler adına Doktor Reşit Galip Bey konuştu. Mustafa Kemal Paşa genç doktoru güzel, bilinçli konuşmasını memnunlukla dinledi. Doktor Reşit Galip adını aklına yazdı. Ayağa kalkıp bahçeyi tıklım tıklım dolduran halka seslendi. "O acı günleri bir daha görmek istemiyorsanız çalışınız. Ticarete, sanayiye, memleketinize sahip çıkınız." Dipnot, o zamanki belediye başkanı Mithat Toroğlu diyor ki, "Mersin ithalat ihracat memleketi ama bu ithalatı ihracatı yapan tek Türk yoktu." Ne kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar, sayfa 30. Mersin'den Tarsus'a geçtiler. Orada da büyük coşkuyla karşılandılar. Karşılayanlar arasında daha Trablus'a dönmemiş olan Şeyh Sünusi de vardı. İstasyondan şehre kadar yarım saat süren caddenin iki yanı da heyecanlı halkla doluydu. Her 15 adımda bir kurban kesiliyor, paşa kurbana bakamadığı için başını çeviriyordu. Şehirde kadınlar pencerelerden çiçek suyu serptiler. Tarsusluların içtenliği güler yüzlü paşayı ve bütün kurulu mutlu etmişti. Geceyi Tarsus'ta geçirdiler. Sabah çiftçilerle konuştu, gençler yurdunu ziyaret etti. Her yerde ve her fırsatta yöneticilere, halka, gençlere ilerlemek, kalkınmak, güçlü olmak, bir daha acı günler görmemek için akla, bilime, tekniğe uymak, sıkı çalışmak, cahilliği, yoksulluğu, bağnazlığı mutlaka yenmek gerektiğini anlatıyordu. Burada da böyle konuştu. Milletini gömüldüğü karanlıktan kurtarmak için çırpınan, şehir şehir dolaşan bir uygarlık velisi gibiydi. Öğle namazını Tarsus Ulu Camisi'nde kıldı. Osmaniye'ye de gidilecekti. Ama sel demir yolunu kapatmıştı. Konya'ya hareket edildi. Latife Hanım'ın bazı hareketleri ve sözleri rahatsızlık yarattı. Sosyal mevkiinin gereklerini, üslup inceliklerini daha kavrayamadığı, Mustafa Kemal Paşa'nın eşinin olgunlaşacağını ümit ederek susmayı uygun gördüğü anlaşılıyordu. Dipnot, ailenin büyüğü ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil oğluna yazdığı bir mektupta Latife Hanım için diyor ki, Latife'nin Uşakizade ailesinin güzel ve temiz taraflarından ona kadar gelen meziyetlerin yanında Muammer'in kötü yaratılışından, özellikle de Adviye'nin, Latife Hanım'ın annesi, türlü türlü yozlaşmış miraslarından geçen sakatlıkları vardır. Paşa'nın Latife ile izdivacını haber alır almaz kendi kendime eyvah demiştim. Mustafa Kemal'in bütün hayatı zehirlenecek. Mektubu aktaran Profesör Doktor Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 656. Bu geziyi Anadolu Ajansı ve Yeni Gün gazetesi adına İsmail Habip Sevük izliyordu. Konya'nın karşılayışını Adana gibi olağanüstü diye niteledi. Konya'da 3 gün kalındı, birçok yer görüldü. Demir Yolları Genel Müdürü Behiç Bey Konya'da Şimendifer Okulu açmak için son hazırlıkları yapıyordu. Demir yolları bir savunma sistemi, demir yolculuk artık milli bir meslek olarak görülüyordu. Dipnot Ümit Sarıaslan, Demir Ağlardan Örümcek Ağlarına, sayfa 157. Paşa Valilik'te Türk Ocağı'nda Kızılay Kadınlar Kolu'nun çay ziyafetinde ve Konya Lisesi'nde 4 önemli konuşma yaptı. Milli iktisattan, tarihten, yabancılara hayran aydınlardan, millilikten, gerçek din bilginleriyle hoca kıyafetli cahillerden, tarihten örnekler vererek dinin siyaset amacıyla kullanılmasının zararlarından, kadınların milli mücadeleye katkılarından, kadın haklarından, kadınları her alanda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve desteği yapmanın gerektiğinden söz etti. Uygarlık mücadelesinin de kesinlikle kazanılacağını söyledi. Gece eşiyle birlikte Mevlevi ayinini izledi. 23 Mart günü Afyon'a geldiler. İstasyonla belediye binası arasındaki toprak yolu çılgınca alkışlayan, bağıran halkla birlikte aşarak belediyeye ulaştılar. Acının bittiği, zaferin doğduğu yerde Afyon. Zaferin büyük anlamını en iyi Afyonlar bilirdi. 27 Ağustos akşama doğru süngüleri akşam güneşinde parıl parıl parlayan Kemal'in askerlerinin Afyon'a girişini, kurtuluşu, yeniden doğuşu kim unutabilirdi? Belediyenin önündeki meydan, meydana açılan bütün sokaklar, pencereler, çatılar, damlar, ağaçlar, duvarlar insanla doldu. Halkın vefası, sevgisi, saygısı, hayranlığı, minneti İsmail Habip Bey'i çok duygulandırdı. Milletti bu, kuru kalabalık değildi. Kendini tutamadı, çocuk gibi ağlamaya başladı. Görülmesin diye yüzünü mendiline gömdü. Belediye başkanı, halk sizi bir daha görmeden, dinlemeden dağılmaz dedi. Milletvekilleri, gazeteciler, görevliler yorgunluktan bitik dinlenmeye çalışıyorlardı. Paşa belediye başkanının sözünü ikiletmedi. Hiç yorulmamış gibi yerinden kalkınca herkes paşayı izledi. Aşağıya indi, kapının önüne çıktı. On binlerce insana seslenmeye başlayınca uğultu kesildi ve kimse kımıldamaz oldu. Sesi öylesine gürdü ki en uzaktakilerin bile duyduğu anlaşılıyordu. Dayanışma, çalışma tavsiye etti. Tarihten ders alınmasını diledi. Milli egemenliğe dört elle sarılmalarını istedi. Akşamüstü çoğu dağılmamış halkı yararak Türk Ocağı'na gitmek için yola çıktılar. Bir gazeteci arkadaşlarına iki katlı büyük bir evin pencerelerine üşüşen yabancı yüzleri gösterdi. Baktılar, bilen biri esir Yunan subayları dedi. Esirler mareşal üniformalı, kalpaklı genç adama bakıyorlardı. Yıkılmaz sanılan Afyon cephesini yerle bir eden, Yunan ordusunu önüne katıp kovalayan, denize süpüren büyük Türk buydu demek. Türk ocağındaki toplantıda memleket sorunları konuşuldu, paşa Afyon gençliğini çok beğendi. Ertesi gün 24 Mart Kütahya hareket edildi. Öğleye doğru Kütahya'daydılar. Burada da sayısız halk karşıcı gelmişti. Hükümet konağına kadar insan seliyle birlikte yürüdüler. Bazı camiler ile iki küçük Çini atölyesini gezdi. Bu ilkel atölyelerde o harika Çinlerin nasıl üretildiği herkesi hayrete düşürdü. Kütahya Lisesi'nde öğretmenler bir çay ziyafeti vermek istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa bu güzel toplantıya da eşiyle birlikte şeref verdi. Dedi ki, şimdi sıra sizde, milletimizin üzerine bir karanlık gibi çökmüş olan cehaleti yeniniz, kahrediniz, bir daha başını kaldıramasın. Bugünkü Time dergisi kapağını bütünüyle ilk kez bir Türk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya ayırmıştı. Dergi tarihçi Arnold Toynbee'nin son kitabından alıntılar da yaparak Mustafa Kemal Paşa'yı övüyordu. Ermeni cemaatinin yıllardan beri sürdürdüğü Türkler ve Türkiye aleyhindeki propagandaya rağmen bu kapak resminin ve yazının Time dergisine yer alması büyük bir olaydı. Bazı ön yargılar yıkılıyor, bir şeyler değişiyordu. Gece Ankara'ya dönmek üzere Kütahya'dan ayrıldılar. Yolda 12 günün değerlendirmesi yapıldı. Büyük övgüyü halk aldı. Paşa her şeye layık bir halkımız var dedi. Bu halka çok şey borçluyuz. Bu borcu ödemek için uygar dünya ile aramızdaki farkı bir an önce kapatmak gerek. Bilim ve fen neredeyse oradan alacağız. Bu konuda acele etmeliyiz. Fark gittikçe açılıyor. Biz konuşurken onlar kim bilir neler icat etti, neler keşfetti. Dipnot, gezinin tamamı için M. Önder, Atatürk'ün yurt gezileri, Damar Arıkoğlu hatıralarım sayfa 305 ve devamı, İsmail Hakkı Sevük, o zamanlar sayfa 243-299, Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 202-265, Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti 80. yıl kronolojisi sayfa 33. Not, her toplantıya Latife Hanım'ın katıldığı hakkında açık bilgi yok, bazılarına belki de yorgunluktan katılmamış olabilir. İsmet Paşa direksiyon binasında Paşa'yı ziyarete geldi. Yüzü gülüyordu. Müttefikler barış görüşmelerinin sürdürülmesini kabul etmiş ve yine Lozan'da toplanılmasını uygun görmüşlerdi. Bazı konularda direnecekleri, zorluklar çıkaracakları anlaşılıyordu. Ama önemli olan barış yolunun yeniden açılmış olmasıydı. Dipnot. Türk notasını ve karşı projesini alınca müttefik temsilcileri 21 Mart'ta Londra'da Lord Curzon'un başkanlığında toplanırlar. İkinci dönemde Türklere karşı yine birlikte hareket etme ilkesi kabul edilir ve her ana sorun hakkında kararlar alınır. Bu kesin kararlar ikinci dönemde Türk kurulunun önüne demirden duvarlar gibi dikilecektir. Türk kurulunun bu dönemde işi daha zor olacaktır. Londra toplantısı ve ayrıntılar hakkında Bilal N. Şimşir, Lozan Telgrafları 2. cilt sayfa 46. Keyif kahvesi işler. İsmet Paşa Latife Hanım'ı sordu, Paşa güldü. İyi iyi, bazı arkadaşlar dün akşam eşleriyle birlikte Latife ile tanışmaya geldiler. Çok güzel bir aile akşamı geçirdik. Mutlusun değil mi? Evet, buna çok seviniyorum. Hayati Bey, Rauf Bey'in telefonda olduğunu bildirdi. Paşa telefonu açtı. Teşekkür ederim. Yüzü değişti. Ne diyorsun? Anladım, mecliste buluşalım. Telefonu kapadı. Ali Şükrü Bey 2 günden beri kayıpmış. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ile meclisteki başkanlık odasında buluştu. Saliye kimse girmesin diye de emir verdi. Rauf Bey olanlar hakkında bilgi verdi. 2 günden beri kayıp olduğunu kardeşi haber verdi. Hemen emniyeti ve jandarmayı harekete geçirdik, arıyorlar. En son Topal Osman Ağa'nın adamlarından biriyle görülmüş. Kahveden birlikte çıkıp gitmişler. Dipnot, Lozan görüşmelerine deniz uzmanı olarak katılan Yarbay Şevket Doruker, Ali Şükrü Bey'in kardeşidir. Ali Şükrü Bey'in kaybolduğunu Rauf Bey'e o haber vermiştir. Osman Ağa? Soruşturma başlayınca evinden ayrılmış, papazın bağı denilen yerde bir bağ evi varmış, ona çekilmiş. Aralarında bir sorun olsa duyardık. Benim bildiğim Ali Şükrü Bey ile Osman Ağa gayet iyi iki dosttur, ne tahmin ediyorsun? Bir tahminde bulunamıyorum ama arkadaşları olaya siyasi bir cinayet rengi vermek istiyorlar. Mustafa Kemal Paşa, 3 yıldır neler oldu, kimsenin burnu kanamadı dedi. Şimdi düze çıkmışken kim, niçin böyle çirkin bir iş yapsın? Bir cinayete neden olacak hiçbir olay yok. Ayağa kalktı. Bir an önce olayı aydınlatmaya bak. İş uzadıkça fesat çoğalır. Meclis gerginlik içinde toplandı. Herkes üzgündü. Muhalefet ateş püskürüyordu. İlk sözü Hüseyin Avni Bey aldı. Çok heyecanlı bir konuşma yaptı. Ey yüce meclis, ey milletin Kâbesi, sana da mı taarruz? Efendiler, arkadaşımız Ali Şükrü Bey 2 günden beri kayıp. Milletin bir vekili kayıp ve hükümet bulamıyor. Birçok milletvekili ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Lanet olsun, kahrolsun böyle hükümet, istifa, acizler çekilsin. Hüseyin Avni Bey'in olayın siyasi bir cinayet olması olasılığını da ima eden konuşması huzursuzluk yarattı. Herkes ayakta gibiydi. Başkanın çabası milletvekillerini sakinleştirmeye yetmiyordu. Büyük bir uğultu içinde Rauf Bey kürsüye geldi. Efendim, Biz de sizler kadar üzgünüz. Olayı daha dün sabah öğrendik. Hükümet gerekeni yapmıştır ve yapıyor. Güvenmenizi ve sabırla sonucu beklemenizi rica ediyorum. Soruşturma sürmektedir. İşin Hür Adliye tarafından emniyet ve selamet içinde takip edilmekte olduğundan emin olunuz. Sorunu aydınlatacağız. Aydınlatamazsak size gelip aczimizi itiraf edeceğiz. Dipnot, Topal Osman Ağa, Ali Şükrü Bey olayı hakkında yararlanılan kaynaklar, 1. Devre Zabıt Ceridesi Cilt 28 Sayfa 226 ve devamı, Rauf Orbay Hatıralar Yakın Tarihimiz 4. Cilt Sayfa 82-83, Salih Bozok, Cemil S. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında Sayfa 115-119, İyi Hakkı Tekçe Muhafız Atatürk'ü Anlatıyor Sayfa 33-39, Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar Sayfa 295-299, Ömer Sami Coşar, Osman Ağa, sayfa 75-77, Erden Menteşoğlu, Osman Ağa ve Giresunlar, sayfa 152-193. Bu konuda hiç başvurulmayacak olan kaynak Doktor Rıza Nur'un hastalıklı anılarıdır. Anıların bu niteliği hakkında Turgut Özakman, Doktor Rıza Nur dosyası, Bilgi Yayın Evi, Ankara 1995. Ben Doktor Rıza Nur'un kendi aleyhinde yazdığı bazı olaylara da inanmıyorum. Geçmişi değiştirerek, yeniden kurgulayarak yansıtma hastalığının kendisini de kapsamış olduğunu düşünüyorum.